Herkese merhaba. TV yüz ekranlarına Kur'an'ın yolunda programına hoş geldiniz. Her akşam Ramazan ayı boyunca evlerinize misafir oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'den bir cüzü dilimiz döndüğünce Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hoca ile birlikte içerisinde seçtiğimiz önemli temalarda sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Ben soruları yönlendiriyorum, hocam da anlatıyorlar. Neredeyiz biz efendim? İstanbul'umuzun tarihi ve gözde mekanlarından Eyüp Sultan'da, Eyüp Sultan'ın da simgelerinden Pierre Loti'deyiz. Bugün Ramazan ayının 15. günü, göz açıp kapayıncaya kadar da yolu yarıladık. Çok şükür.
Çok şükür, evet.
Şimdi hocam, 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin 74. ayete kadar olan kısmı var.
Evet.
Buradan da önemli başlıklar seçtik. O başlıklar Kur'an-ı Kerim'in rehberliği, Kur'an-ı Kerim'in temel ilkeleri, yaratılanların hepsinin Allahü Teala'yı tesbih etmesi, Kur'an-ı Kerim'in meydan okuması, bu özelliği ve Kur'an-ı Kerim'deki irade hürriyeti, bunları konuşacağız. Ama dedik ya, 15. cüzde İsra suresi başlıyor ve İsra suresinin tamamı, yani 111. ayet dahil 15. cüzün içerisinde.
Evet.
Ve burada yine çok İslam tarihinde de bütün olaylar çok önemli. Her ayet-i kerime tabii ki şüphesiz ki çok önemli ama Hazreti Peygamber'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan o gece yolculuğundan da bahsedilir.
Hı hı.
Bununla bir başlayalım mı bu bölüme?
Evet, 15. cüzden madem konuşulacak, ister istemez 15. cüzün ilk ayeti, İsra suresinin ilk ayetidir aynı zamanda. Bu ayeti kerime bir gece yolculuğu, bizim literatürümüzde İsra dediğimiz gece yolculuğunu anlatan, Kur'an'ın bu konuda açıktan beyanının yer aldığı bir sure bu sure. Ve bu surenin ilk ayeti bize bu yolculuğun Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısmını Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e ayetlerinden, yani delillerinden birini veya bir kısmını ona göstermek için Peygamberimizi Mescid-i Haram'dan, yani saygın mescitten, yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gece yürütmesi olayı Kur'an'ın bu suresinin ilk ayetinde kendisine yer verilen konu. Bu itibarla bir Müslümanın tabii bu İsra denen olayı kesin ve kesin bir şekilde kabul etmesi onun imanının gereğidir.
Hı-hı.
Yani Allah ayetinde açıktan bu konuya temas edince bu konu işte bedenen mi olmuştur, ruhen mi olmuştur, hani cesetle mi, ruh ve ceset beraberlikte mi, bu öyle ya da böyle tartışılıyorsa tartışılsın da olayın kendisi olmamıştır'a bizi götürebilecek bir yani sapmaya meydan vermemek durumundayız. Ayet, bir Müslümanın Kur'an'ın ayetlerine iman etmesi onun inancının bir parçasını oluşturur. Burada herhangi bir istisna kabul etmez Allah'ın dini. Nisa suresinin 150. ve 151. ayetlerinde diyor ki Allah-u Teala inanılması gereken şeylerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenler tam kafirlerdir der. Dolayısıyla hani burada benim aklımı almıyor, bu aklıma pek yatmıyor. Dolayısıyla ben bunu kabul etmeyeyim gibi bir noktaya bir Müslümanın gelmemesi lazım. İsra Mescid-i Haram'dan başlayan bir yolculuktur ve bunun adres olarak gidilen yer Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa uzak mescit anlamına gelir. Bugünkü Filistin topraklarındaki Mescid-i Aksa bizim vahyin desteklediği haliyle başka ayetlerden de destek alan bir kutsal yerdir. Biz orayı kutsal biliriz. Çünkü Maide suresinde Allah-u Teala özellikle 22-23. Ayetlerde orayı mukaddes toprak olarak tarif eder. Filistin topraklarını, yani Kudüs'ü. Hatta başka ayetlerde de mesela Hazreti İsa'nın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un vahiy aldığı yerler olarak zikredilen Tur, Tin ve Zeytun ifadeleri var. Tin suresinde
yemin
ifadesi var. Oradaki Tin ve Zeytun Filistin'deki iki bölgenin adıdır. Tin ve Zeyta bölgeleri diye. Dolayısıyla orası bizim için kutsal bir yerdir. Yani orayı sahiplenmek bizim için Kur'ani referansı olan bir değerdir. O değerde en ufak bir tereddüt bir Müslümanın göstermemesi gerekir. Bazı alimler şöyle diyorlar. Kur'an'ın indirildiği dönemde Kudüs'teki mescide henüz Mescid-i Aksa denmiyordu. Hı hı. O itibarla o isimlendirme daha sonra gündeme geldi. Ama Mescid-i Aksa uzak mescid, peygamberimizin işte Mekke'ye yakın 20 küsür kilometre bir mesafede bir Cirane Mescidi diye bir yer var. Orası olduğu filan ifade ediliyor. Öyle de olabilir, hiç de dert değil. Ama biz buranın bugünkü Mescid-i Aksa olduğunu ve bu Mescid-i Aksa'ya hürmet göstermek durumunda olduğumuzu, bizim peygamberimizin Medine'de 15 ay veya 16 ay civarında oraya doğru namaz kıldığını Bakara suresinin 142 ve 143. ayetlerinden anladığımız için
sonra kıble değişiyor.
Sonra işte kıble değişiyor ama bir süre orası bizim de kıblemiz olmuştur. Dolayısıyla tek başına bunlar bile Kudüs'ü, Filistin'i gözetmek, önemsemek ve oranın bizim için kıymet ifade eden mekanlardan birisi olduğunu kabul etmek bizim imani, insani ve vicdani görevimizdir. Onu bir vesile ifade etmiş olayım.
Şimdi hocam İsra suresinde 9. ayette Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden de bahsediliyor. Evet. Şüphesiz ki Kur'an sizi doğruya ulaştırır.
Evet.
Burada zannediyorum ki Kur'an'ın bize ne kadar yeterli bir kitap, nasıl bir güzel rehber olduğundan, rehber olduğu yönde bir vurgu var. Evet. Bunu da sizden dinleyelim.
Ben o ayetin tercümesini özellikle şöyle yaptım. Ayet şu metinden oluşuyor. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvemu. Muhakkak ki bu Kur'an tek doğruya ulaştıran kitaptır. Bazıları bunu en doğruya ulaştıran kitaptır diye tercüme ediyor.
O zaman bunun, başka doğrular da oluyor ama en doğrusu
bunun sorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu en doğrusu budur ama başka doğrular da vardır din adına. Bunu söylemek bu ayetin vermek istediği mesajı anlamamak demektir. Buradaki şey kelime ekvem kelimesi kalıp olarak en, yani görece manası veren bir kalıptadır. Ona ismi tafdil derler. Fakat Kur'an için bu en veya daha manasından öte tek anlamını vermesi gereken bir konumdadır. Kur'an-ı Kerim en doğru yola değil, tek doğru yola götüren kitaptır. Çünkü Kur'an'ı anlatırken Allah-u Teala Bakara suresinin hemen başında hüden lil muttakîn der. Kur'an takva sahipleri için bir rehberdir der. Bakara suresi 185. ayette hüden lin nâsi der. İnsanlar için yol haritasıdır, rehberdir ifadesini kullanır. Ali İmran suresi 3 ve 4. ayetlerde de gene Kur'an'ın insanlık için bir rehber olduğuna gönderme yapılır. Böyle olunca hani hep bütün ayetleri konuyla ilgili bir potada düşündüğünüz zaman bu İsra suresi 9. ayette verilmek istenen mesajın Kur'an'ın bütün insanlar için tek doğruya götüren rehber olduğu mesajı anlaşılmış olur. Biz de bu ayete dair duruşumuzu netleştirmiş oluruz. Peygamberimizin Kur'an'ın rehberliği noktasında çok çok önemsediğim bir hadisi vardır. Siz başta ifade ettiniz. Ben onu biraz daha vurgulayayım. Bu kitabın vermek istediği mesajlar peygamberimizin hayatında vücut bulmuş mesajlardır. Yani onun hayatında uygulanmış şeylerdir. Peygamberimizin hem uygulamalarının referansı Kur'an'dır. Hem din adına söylemlerinin referansı Kur'an'dır. Onu Kur'an'dan ayrı düşünmek asla ve asla doğru değildir, mümkün de değildir. Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberi oluşunu peygamberimiz Kur'an'ı anlattığı bir hadisinde, uzun bir hadisi var Tirmizi'de ve Darimi'de geçiyor, büyük bir hadis. Orada böyle Kur'an'a dair böyle madde anlatımlar vardır. O anlatımların bir tanesinde diyor ki muhtemelen bu İsra suresi 9. ayetten hareketle onu söylemiştir Efendimiz Aleyhisselam. Demiştir ki ve men ibtega el huda fi gayrihi adallahullahu. Kim hidayeti, rehberliği, yol göstericiliği Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Dolayısıyla peygamberimizin sözlerinin, ona ait olan sözlerinin Kur'an'dan beslendiğinin en güzel örneklerinden biri işte o hadisin, o cümlesinin bu ayetle olan yakın konu irtibatı oluşturduğunu belirtmiş olayım.
Şimdi ben yaratılmış her şeyin Allah-u Teala'yı tesbih etmesini de konuşmak istiyorum.
Evet.
7 kat gök, yer ve bunlardaki herkes onu, yani Allah-u Teala'yı tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övgüyle tesbih ediyor olmasın. Ancak siz onların tesbihini anlayamıyorsunuz. Şüphesiz ki o çok hoşgörülüdür.
Evet.
Çok bağışlayandır. Yani gözümüzle görmesek, kulağımızla işitmesek de her şey Allah'ı tesbih ediyor bu hayatta.
Evet. İşte İsra suresinin 44. ayeti o anlamda mesela bu derinlikte başka bir yerde geçmez. Sadece bu surede geçer. 44. ayette. Burada tesbihe dair bir şey söylemek lazım. Tesbih nedir? Tesbih.
Her an Allah'ı anmak mı?
O bilinçli varlıklar için anmak anlamını taşır. Ama o anlamıyla beraber tesbih zikre dönüşür. Zikir hatırlamak demektir. Çünkü zikir bir bilinç eylemidir. Biz bir bilinçli olarak bir şeyleri yaparız ve Allah'ı hatırladığımızı ifade ederiz. Tesbih bilinçli veya bilinçsiz, canlı veya cansız, görülen veya görülmeyen, mahluk her ne varsa, her bir şeyin Allah'a, yani Allah'ın onu yarattığı şekilde varlığını sürdürmesinin adıdır. Yani bir otun tesbihi niye yaratılmışsa o şekilde varlığını sürdürmesidir. Yani güneşin tesbihi ışık ve ısı vermesidir. Ayın tesbihi ışık yansıtmasıdır. Rüzgarın
yani
tesbihi
sebebini, yani hayattaki amacını olduğu gibi çok düzgün bir şekilde yerine getirmesi.
Evet.
O zaman biz de bir taraftan kul olma vazifelerimizi yerine getirirsek, hayata bir katkıda bulunma çabamız ve gayemiz olsa biz de her an Allah'ı tesbih etmiş oluyor muyuz?
Oluyoruz, evet. Evet, oluyoruz.
O zaman çalışmak da ibadet oluyor.
Tabii, Sebe suresinde öyle diyor. İ'melu ale Davud'e şükra. Ey Davud'un ailesi, şükretmek için çalışın. Çalışmak bir şükür ibadetidir. Dolayısıyla yaratılış gayemize uygun olarak yapıp ettiğimiz her bir şey bizim için bir tesbih değerindedir. Şimdi düşün ki sen Yasin suresini biliyorsun. Yasin suresinin 40. ayetinde Allah-u Teala, yani 38, 39, 43 ayette güneşten, aydan, geceden, gündüzden söz ediyor. Söz ediyor, onları anlatıyor, anlatıyor. Sonunda diyor ki ve küllün fî felekin yesbehûne. Bunların her biri bir yörüngede yüzerler. Yüzmek, Arapçadaki yüzmek kelimesi sebaha fiiliyle karşılanır. Hatta mesela sebbah derler. Sebbah iyi yüzücü anlamında kullanılır. Bu yüzmek kelimesiyle tesbih kelimesi aynı kökten gelir. Sebaha, yesbahune ve tesbih sebaha kökünde buluşurlar. Güneşin tesbihi var, ayın tesbihi var. Hatta Kur'an'ın 13. suresi Ra'd suresidir. Ra'd suresinin 13. ayetinde Allah gök gürültüsünün Allah'ı tesbih etmekte olduğunu söylüyor. Nur suresinde 40. veya 41. ayette kuşların Allah'ı tesbih etmekte olduğunu söylüyor. Göklerin, yerin Allah'ı tesbih etmekte olduğunu söylüyor. Peki cansız varlıkların tesbihi nedir? Onların yaratılış amaçlarına uygun olarak varlıklarını sürdürmesidir. Peki insanların farkı nedir? İnsanların farkı bunun fıtratlarıyla bir bilinç birlikteliğiyle meydana getirilmesidir. Buna da zikir deniyor. İşte zikir bilinçli varlıkların neden yaratıldıklarının farkına vararak Allah'ı onun insanları yarattığı sistem üzerinden varlıklarını bilinçli bir şekilde sürdürmesi, hayat meşguliyetlerinin merkezine Allah'ı almalarıdır. Buna o, zikir denir.
Merkeze Allah alarak yaptığımız her şey o zaman zikir oluyor. Yani merkeze Allah alarak iyi bir insan olma çabası da bir zikir oluyor.
Tabii,
o zaman.
Elbet.
Yani kötülüklere karşılık vermemek de bir zikir oluyor. İrade göstermeye çalışmak, dost doğru olmaya çalışmak da bir zikir oluyor değil mi? O çaba evet. bile bir zikir oluyor.
Tabii aynen öyle. Yeter ki merkezinde, niyetinde Allah rızası olsun. Hı hı. Allah rızasının merkezde olduğu her bir eylem, Allah'ı şahit tuttuğumuz eylemler oldukları için bunların adına biz literatürde zikir diyoruz. Tesbihle zikrin ilişkisi ve aradaki farkı bu cümlelerle karşılamak durumundayız.
Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'in meydan okuması dedik.
Evet.
Burada 88. ayette meydan okuma var. Ya genel olarak bu meydan okumalar ilk iki meydan okumadan bir tanesi yanılmıyorsam bu ayet-i kerimede.
Evet.
Ve bu meydan okumalar şöyle yani hani gelin getirin bakalım. Hı. Böyle bir metin çıkarın bakalım. Yazın bakalım da görelim gibi. Hı hı. Peki Allah-u Teala neden meydan okumaya gerek duyuyor? Bu bir gereksinim sonucu mu? Bir buradan başlayalım mı?
Başlayalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği coğrafyayı hayal etmek durumundayız. Bu coğrafya millet cahiliye dönemi der ya, cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi milletin algısında sanki hiçbir şey bilmeyen adamların yaşadığı dönem. Cahiliye dönemi o demek değil. Kur'an'ın indirildiği özellikle Mekke topraklarında yaşayan insanlar tarihin en edip insanlarının yaşadığı coğrafyaydı. Yani edebiyatta zirve insanlardı bunlar. Şiirleriyle, nesirleriyle meydan okurlardı. Hatta böyle yarışmalar, panayırlar düzenlerler. Kabe'nin duvarına o yarışmalarda dereceye giren 7 tane sözü 1 yıl orada kalacak şekilde asarlardı. Onlara muallakayı seba deniyor. Hı hı. Asılı duran 7 şey. Bunlar edebiyatta söz ustası olan insanların sözlerinin 1 yıl orada kalacak şekilde insanlara sunulması işlemiydi. Yani çevre, coğrafya o dönem itibariyle edebiyatın zirvesini yaşıyorlardı. Kur'an-ı Kerim onların edebiyattaki zirvesini yerin altına indirecek kadar, yani yerlere serecek kadar daha büyük bir edebiyat inceliğiyle onların gündemine gelince bir kısmı demişler ki peygamberimiz için buna birileri öğretiyor bu işi. Hı hı. Kur'an'ı ona insanlar öğretiyor. Nahl suresinin 103. ayeti mesela bundan bahseder. Mesela evet. Furkan suresinin 4 ve 5. ayetlerinde insanların ona yardım ettiğini ve insanlardan o anlamda sanki bir grup kurarak bir Kur'an oluşturmaya gayret ettiklerini iddia ediyorlar. Furkan suresinde onu anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi onların bu tür iddialarına mesela peygamberimize yönelik 10 tane suçlaması var Mekkeli müşriklerin. Bunların hepsini saymayayım, çok uzun gider ama birkaç tanesini söyleyeyim. Mekkeli müşrikler peygamberimize 1. Mecnun diyorlar, cinlenmiş. 2. Meshur diyorlar, büyülenmiş. 3. Sahir diyorlar, büyücü. 4. Müfteri diyorlar, Allah'a iftira eden adam. 5. Kezzap diyorlar, yalan konuşan adam. 6. İşte kahin diyorlar, kehanette bulunan kişi. Vesaire böyle suçlamalar var. Niye bunları söylüyorlar? Çünkü diyorlar ki bizim inandığımız Tanrımız böyle bir kitap indirmiş değildir. Sen yalan konuşuyorsun. Bunu sen uyduruyorsun. Müfterisin diyorlar peygamberimize.
Uyduruyorsun.
Yalancısın diyorlar. Bir de bir taraftan da ona el emin diyen de onlar.
Evet. Hatta daha peygamberlik iddiasında bulunmadan önce.
Önce. Sonradan da. Onu el emin gördükleri için kendi eşyalarını onun evine emanet ediyorlar. Hadi peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken emanetleri sahiplerine versin diye yerine Hazreti Ali'yi bırakıyor yatağına ki bunlar şu şunlarındır onu onlara ver diye. Bir taraftan el emin dedikleri bir peygambere başka bir taraftan müfteri diyorlar. Ama günlük insani ilişkilerde bir iftira göndermesi değil bu. Onların peygamberimize müfteri demesinin sebebi peygamberimizin Allah'tan vahiy almadığını, aldığını iddia ettiği bu sözleri kendisinin uydurduğunu veyahut da ona birinin öğrettiğini ya da bir grubun yardım ettiğini söylüyorlardı. İşte Allah-u Teala tam da burada diyor ki madem öyle o zaman hadi sen o ayeti istersen bir oku tercümesini 88. ayeti.
De ki bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler hatta birbirlerine destek de olsa onun benzerini getiremezler. Ha.
Diyor ki madem öyle, madem bunu insanlar uydurdu diyorsunuz, hele ki bu İsra suresi beraberinde, bu İsra suresi ortalama 60. sıralarda inmiş bir suredir.
Evet, ya daha yarısı bile inmemişti.
Daha inmedi, evet. Daha 60'lı sureler var. Beraber buna yakın indirilen Tur suresi 33-34'te de böyle bir meydan okuma var. Diyor ki madem öyle diyorsunuz.
Bir de İsra 88'de işte o zaten bu evet. Şu anki, evet.
Evet.
Hud suresi 13.
O 3.
Tamam. Yunus 38.
O 4.
Bakara 23-24.
O 5.
Tamam. Tamam bunlar.
Evet. 5 tane meydan okuma ayet. Bunlara bizim literatürde tehaddi ayetleri derler. Yani haddini bildirmek. Sınırını bildirmek. Yani haddini bil. Yani Allah bunu diyorsun ki Muhammed uydurdu.
Allah sinirleniyor mu yani burada hocam? Sinir göstergesi gibi
yok,
mi?
Yok yok, Allah niye sinirlensin? Allah sonradan bir şey bilip de sonradan sinirlenecek bir varlık değil ki. Allah adama diyor ki yani haddini bil. Yani hadsizlik yapma yani. Hı. Sen sınırlı bir varlıksın, sınırsız işler yapma. Meydan okuyor.
Ama Allah sinirlenmez mi?
Yok yok, ya bu bizim anladığımız manada yani bir sinirlenmek bir...
Hocam
işte,
bence
mahluk özelliği.
Tabii ya, insan özelliği ama bence sinirlenir. Yani mesela hem esmalarında onun sıfatlarını belirten böyle kahhar. Yani kahhar diye bir sıfatı var mesela Allah'a. Kahretmeden önce demek ki bir uyarısı var.
Anladım.
Ondan sonra kahretme şeyine geçiyor.
Tabii Allah'ın
yani
azab
mertebesine.
Anladım da Allah'ın azap etme sıfatı var, kahretme tabii sıfatı var. Başka sıfatları da var da.
Yani mesela yani helak olan kavimleri ve insanlığın başına işte burada kıssalarda da Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Gelmiş bir sürü felaket var. Öncesinde uyarıyor, sonra...
Tamam, sinirlenmiyor. Yani bu sinirlenme
canım, sinirlenme
bir beşer özelliğidir.
Şey
Allah için...
Sinirlenme kelimesi doğru değil.
Ama Allah gazap eder.
Haşa demem gerekiyor mu?
Tabii bunu bence de. Yani, o sinirlenme tamam. Allah için kullanılmaz. Öyle bir kelime yok yani Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi diyor ki yani böyle diyorsunuz. Meydan okuyor onu aslında. Diyor ki madem bunu insan uydurdu diyorsunuz. İyi ya. Hadi uydurun. Bu sure indirildiğinde 60 civarı sure inmişti. Hı hı. Hadi 60 tane indirin. Beraber bu Kur'an gibi yapın. Olmadı. Hı hı. Hadi 10 sure indirin diyor. Hud suresi 13. ayette.
Evet, evet.
Yapamadınız. Yunus suresi 38. ayette diyor ki hadi o zaman bir sure indirin. O da olmadı. Bakara 23-24'te diyor ki yapamadınız ve elbette yapamayacaksınız.
Bari susun.
Öyleyse sizin için yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe karşı duyarlı olun. Yani haddinizi aşmayın diye.
Ya hocam işte gördünüz mü?
Tamam,
işte tehdit geldi.
Sinirlenme ifadesi değil. Allah-u Teala uyarır insanları.
Ama
yani
işte sonra diyor ki bak böyle bir şey var diyor yani. Evet.
Sinirlenme kelimesini kullanmak
bamak. Onu anladım yani. Oradaki hatamı anladım da.
Yani yoksa Allah'ın azap etme sıfatı var
tabii.
Elbette. Ne demek?
Aynen.
Yani kahretme sıfatı da var. Ama bunu beşer için kullandığımız manada kullanmayalım. Onun uyarıcılığını, hatırlatıcılığını, nezir yani münzir sıfatını Allah-u Teala'nın uyarması noktasında
hatta
zihnimize
şöyle var.
Koyalım.
Mesela diyor ki Bakara suresi 24'te bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Hı-hı. Yakıtı
bunu
insanlar
dediği,
aynısından bunu, yapmak. Aynı sözleri, işte 20, aynı Kur'an'ı.
Tabii 23'ü de oku da işte.
Tamam okuyayım. Kulumuza indirdiğimizden yani Kur'an'dan şüphe içindeyseniz onun benzeri herhangi bir sure getirin. Doğruysanız Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Bir de buna şahit tutun diyor Allah-u Teala. Bunu yapamazsanız ki yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taş olan kafirler için hazırlanmış olacak ateşten korunun diyor.
Evet. Yani işte.
Yani evet Kur'an'da dehşet verici tasvirler var,
var
yani.
Evet.
Hani böyle her şey o kadar da güllük gülistanlık değil yani.
Tabii ki Allah'ın nimetlerini...
Bunu da bilmek gerekiyor yani.
Allah'ın nimetlerini sonuna kadar kullanıp da Allah'a meydan okur gibi bir pozisyona girmek hadsizliktir. Dolayısıyla Allah-u Teala onları en şiddetli şekilde uyarmaya devam ediyor. Bizim de nihayetinde bu meydan okuma ayetlerinin bir tanesi burada olduğu için İsra suresi konuşulurken o ayeti de değinelim. Bu meseleye de ufak bir temasımız olsun istedim. Evet. Notu onun için aldım.
Hemen hocam 29. ayet-i kerimesine geçeceğim. Kehf suresinin. Çünkü Kehf suresi de 15. cüz içinden başlıyor. Evet. Bu da bir insanlardaki iradeden bahsediyor. Hemen onu da ben paylaşmak isterim. De ki hak gerçek Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki ateşten duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Evet. Yardım dileyecek olsalar erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla yardım edilir. Evet. Söylemiştim, çok dehşet verici ifadeler var diye. Ne fena bir içecektir o ve ne kötü bir kalma yeridir orası.
Evet, cehennemi tasvir eden ayetlerden bir tanesidir. Ayetin devam eden kısmı.
Hocam bir de benim çok korktuğum şeylerden biri, korktuğum değil de böyle içimi ürperten Huteme ateşinin evet, tasviri ya. O da çok dehşet.
Hümeze suresi. Evet. Ondan bahseder.
Bu da başka bir versiyon.
Hatta Huteme suresinin sonunda Huteme cehennemini anlatırken diyor ki uzun sütunlar içerisinde büyük bir yapıdır işte o Huteme cehennemi. Burada da duvarları ateştir diyor yani. Hı hı. Ateş o kadar sığ bir haldedir ki o ateş adeta duvar olmuştur yani. Kaçacak bir yeri yok. Kaçacağını hayal ettiğin duvar bile ateş olduğuna göre oradan kurtuluş yoktur, hı hı, demeye getiriyor ayetin devam eden kısmı. Ama asıl ayetin benim mutlaka hatırlatayım istediğim kısmı birinci kısmı. Diyor ki Allah-u Teala ve kulil hakku min rabbikum. De ki hak gerçek Rabbinizden gelendir. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Şimdi dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Kendisi bilir.
Yani sizin iradenize bağlı.
Evet, siz tercih edeceksiniz. Hı-hı. Allah tanıtmıştır.
Pekala. Hocam ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yarın 16. bölümde yani 16. cüzü konuşmak için görüşmek dileğiyle diyelim. Hayırlı iftarlar. Hoşçakalın.